Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, Sayfa 99. Bir Haberin Çağırdıkları. Az önce karşıma çıkan 1917 tarihli bir gazete kupürü, hiç beklemediğim bir anda beni yeniden ilk acımla karşı karşıya bıraktı. Tam da son yaşadıklarımı atlatmaya çalıştığım şu devrede. Şimdi bu satırları yazarken yanı başımda duran gazetede Walter Schweiger'in son gemisi U-88'in mürettebatıyla birlikte iz bırakmadan denizde yok olduğu haberi var. Bir mayına çarpmış veya derinlerde bir yerde ölümü yakalamış olduğu tahmin ediliyormuş. Hayat garip. Denizleri binlerce insana mezar yapan gemilerinden birisi Schweiger'ın aynı denizlerdeki tabutu oldu. Umarım cellatlığını yaptıklarından daha fazla acı çekmiştir. Acaba ölmeden evvel hayatının muhasebesini yapmaya fırsatı olmuş mudur? 19. yaşıma girdiğim gün, bundan sadece 4 sene evvel olmasına rağmen sanki bir asır önce yaşanmış gibi. Ama bu anılarımın körlendiği anlamında bir uzaklık değil. Tam aksine o gün adeta zaman dondurulmuş da uzun bir zaman başka hiçbir şey yaşanmamışçasına net parlak. Şimdi düşünüyorum da sesleri, görüntüleri, renkleriyle taptaze gözlerimin önünde. Ondan da öte hala benim çevremde, içimde. Ve sanki ben hala o gün olduğum yerde, 5. caddenin 62. sokakla kesiştiği köşedeki apartman dairesindeyim. Kendimi aynadaki aksimi görür gibi rahat ve net görebiliyorum. Beyaz krepten sade elbisemi giymiş, kulaklarıma anneannemin damla inci küpelerini takmışım. Nesim'in 18. yaşımda hediyesi olan South Sea incilerinden bileziklerimin bileklerimde bıraktığı sıcaklığı şu an bile hissedebiliyorum ve bunca zaman sonra hala onun hediyesini verdiği gece tüm bedenimi örten kolları ve vücudunun temasını anımsıyorum. Saçımı inci firketelerle topluyor ve yine kocamın yılbaşı armağanı olan Coty parfümünden parmak uçlarımla kulaklarımın arkasına, boynuma, göğsüme, dirseklerime sürüyorum. Ne kadar dalgınım. Sanki rüyadayım. Huzursuz, melankolik bir rüyada. Parfümün aroması hatıramda Nesim'in teninin, losyonunun ve arzusunun kokusuyla birleşiyor. O kadar keskin ki sanki sevgilim yatakta beni bekliyor. Gözlerimi onu göremeyeceğimi bilmeme rağmen odanın köşelerinde dolaştırıyorum ve çaresiz özlemle yaşlarımı içime akıtıp odadan çıkıyorum. Aman Tanrım, Nesim'i yazmayacağım dedim ve yine onunla başladım. Sanırım bunun sebebi onun ölümünün ve bende bıraktığı boşluğun ardından gelecek aşkıma yol göstermesi. Zira Nesim'e duyduğum, yüreğimi acıtacak kadar büyük ve tutkulu sevgi, ölümüyle beni öyle bir boşluğa sürükledi ki, hayata sarılabilmem için tekrar ona benzer bir aşka sarılmam gerekti. 7 Mayıs 1915'te Lusitania batırılmasaydı, Nesim İngiltere'ye sağ salim varabilseydi, hayatımız nasıl değişirdi diye defalarca düşünmüş ve buna hiçbir cevap bulamamışımdır. Harbin ortasında İngiltere'den İstanbul'a başına bir şey gelmeden varabilir miydi? Yoksa Londra'da kısılıp kalır mıydı? Harp hala bütün acımasızlığıyla devam ediyor, yayılıyordu. 6 Nisan'dan itibaren Amerika'da bizzat harbe girdiğini ilan etmişti. Karada, denizde, her yerde yangın vardı. Bu cehennemi aşıp bana dönebilecek miydi? Sanırım biz ne kadar zorlarsak zorlayalım, kader bir şekilde Nesim'i benden önceki sevgisiyle birleştirmeye karar vermişti. Nigel'ın bedenini Amerika yolunda Lusitania'dan denize bıraktığımız hüzünlü akşam üzerine hatırlıyorum da. O gün hiç kimse 2 sene sonra aynı geminin aynı okyanusta kocama mezar olabileceğini bilemezdi. Belki de bu yaşamda inatçı ve tutkulu aşkımla sardığım sevgilileri kader almış, onları bensiz olacakları bir diyara yolculuğa çıkarmıştı. İşte bu sebepten Nesim'in ardından ölmek istediğim zamanlar oldu. intihar etmeyi düşündüğümden değil, öylece yattığım yerde düşüncelerimi teslim ederek ölümün gelip beni almasını bekledim. Kaderle mücadeleyi kaybettiğimi bir türlü kabullenemiyordum. Yaşarken sahip çıkamadığım aşkımı, öldükten sonra tekrar bulacağımı ve bu kez sonsuza kadar beraber olacağımızı düşünüyordum. Ama olmadı. Ölüm kendiliğinden gelmedi. Onu o kadar istemem yetmedi. Dostlarımın beni hayata bağlama çabaları, yanı sıra yaşama sarıldığım takdirde anılarımı tekrar tekrar yaşayabileceğime inanmam beni burada tuttu. Fark ettim ki benim aslında arzu ettiğim yok olmak değil, elimden kaçmasına rağmen hala bana ait olmasını istediğim sevgilerden kopmamak. Ve bunu ancak hayata sarılarak yaşadığım takdirde anılarımı canlı tutarak yapabileceğimi anladım. Onun için sonraki kayıplarımda bir daha ölmeyi hiç düşünmedim. Yüreğim parça parça dağılanıp kuşlarının çırpacak kanatları kalmasa da, geçmişimi ve sevdiklerimle geçirdiğim anları hatırlayarak yanımda hep bana ait tutmayı öğrendim. Kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Hele bu kayıplarımdan biri benden, bedenimden, canımdan bir parça olduğu zaman. Ah bebeğim benim, canım bebeğim, küçük güzel meleğim. Ne kadar az kucağımda tutabildim seni, ne kadar az öpüp koklayabildim. En az seni okşayabildim. Hem de en çok sen bana aitken. Kader benimle uğraşırken en büyük hoyratlığını sana yaptı. En çok seni kıskandı benden. En çabuk seni aldı elimden. Hüma'nın babaannesinin kendisinden daha bile küçükken, ardı ardına yaşadığı trajedileri okurken yüreği daralmıştı bile. Onun henüz 21 yaşında o devirde, memleketinden, ailesinden uzakta, harbin ortasında, yapayalnız, bunca acıyla nasıl başa çıkabilmiş olduğuna inanamayarak derin bir iç çekti. Radyoda Vivaldi'nin 4 mevsimi anons ediliyordu. Genç kadın ilkbaharın Isaac Perlman'ın kemanında canlanmasını beklerken içkisinden birkaç yudum aldı ve bakışları tekrar deftere döndü. Lusitania'daki yolcular o muhteşem okyanus sarayıyla birlikte sadece 18 dakika içinde sulara gömülmüştü. İlk gün büyük bir şok etkisi yaratan korkunç haber birkaç gün daha Queenstown açıklarından toplanan, kıyılarına vuran cesetlerin kimlikleri ve Lusitania'yı vuran U2'nin hikayesiyle gazeteleri meşgul etti. Ama harbin kendi dehşeti içinde kısa bir süre sonra yerini her gün yaşanmakta olan yeni trajedilere bıraktı. Fakat dünyada özellikle İngiltere ve Amerika'da yarattığı infial öylesine büyüktü ki, Almanlar U2'lerinin efsanevi kaptanı Walter Schweiger'e Lusitania'yı batırdığından dolayı madalya vermemeyi tercih ettiler. Cunard Lines'ın bu muhteşem transatlantiğini batıran iki patlamadan yalnızca birine sahip çıktı Schweiger. Gemiyi derhal sulara gömen ikinci patlamaya, İngiltere'ye gönderilmek üzere gemide saklanmış olan Amerikan mühimmatının sebep olduğunu ileri sürdüler. Diğer taraftan periskopundan geminin zaten yara aldığını gördüğü halde batırmak üzere tamamen sivil ve aralarında çocuklar da olan yolcuları ölüme sürüklemekten kaçınmayan Alman kaptanın uyandıracağı infiali tahmin ettiğinden, sadece bir bomba attığı konusunda yalan söylediği yazıldı. Şekil her ne olursa olsun netice aynıydı. Hayatlar yok olmuştu, hayalleri, özlemleri, anılarıyla birlikte. Bulunan cesetler Queenstown'da eski kilisenin bahçesinde hazırlanan toplu mezara gömülmüştü. Kurtulanların anlattıklarına göre, geminin en önemli yolcularından biri olan Alfred Vanderbilt, kadın ve çocukların can yeleklerini giyip can kurtaran sandallarına binmelerine canla başla yardımcı olmuş, fakat kendisi sularda sürüklenip kaybolmuştu. Vanderbilt gibi kayıp olan yolcular arasında Nesim de vardı. Isaac Stein'in yakın dostu Dr. Frederick Stark Pearson, karısı Mabel ve sekreteri de kayıplar arasındaydı. Ne denizden toplanan ne de kıyıya vuran cesetler içinde varlardı. Daha 5 gün önce sevişip koklayıp Lusitania'ya bindirdiğim yakışıklı, hayat dolu, sevdiğim erkeğin bir mezarı dahi olmaması aslında garip bir şekilde bana teselli oldu. Önceleri ona sahip olamayacağım, beraber aşkı soluyamayacağım için ve çok sevdiği hayatı bu kadar erken kaybetmiş olmasından duyduğum ıstırap ve geride bana bıraktığı korkunç yalnızlık cehennemim oldu. Ancak bir müddet sonra önceleri şüpheyle yaklaştığım bir düşünceye o kadar inanmaya başladım ki içimde yanan cehennem ateşine su serpildi. Nesim'in bir kalasa veya can yeleğine sarılmış olarak dalgalarla sürüklenip İrlanda kıyılarında ıssız bir balıkçı köyüne düştüğünü tahayyül ettim. Evet, neden olmasın? Yaşadığı faciadan ve buz gibi denizde saatlerce sürüklenmesinin ardından belki de hafızasını kaybetmişti. Onun nereden nasıl geldiğini bilmeyen balıkçılar arasında belki de yepyeni bir hayata başlamıştı. Belki de kızıl saçlı, çilli, iri yapılı, güçlü kuvvetli, İrlandalı bir kızla evlenmişti bile. Bu fikir giderek bana daha çok inandırıcı gelmeye başlamıştı. Çünkü Nesim'in hayatta kalması bana aitliğinden daha mühimdi. Yaşıyor olmasını o kadar çok diliyordum ki, başka bir yerde, başka bir kadınla ya da erkekle, bu defa nasıl seçtiyse, olması düşüncesi beni hiç mi hiç rahatsız etmiyordu. Bu fikri kendimi böylesine şartlamamın sonucunda, kocamın gerçekten kızıl saçlı bir İrlandalı kadınla evlenip bir balıkçı köyünde yaşadığını rüyalarımda görmeye başladım. Ama rüyamdaki kadın hiç de benim tahmin ettiğim gibi değildi. Tam aksine zarif ve son derece çekiciydi. Onu kıskanmama rağmen Nesim'in seviliyor olması beni mutlu etmeye yetti. Sık sık gördüğüm bu vizyonlar kocamın hayatta olmasıyla ilgili hayalimi canlı kılmıştı. Lusitania'nın batışını ve onun dalgaların arasında kayboluşunu da kazadan çok önce defalarca görmemiş miydim? Ve gördüklerim doğru çıkmıştı. Bundan dolayı rüyamdakilerin onunla ilgili bir başka gerçek olduğuna inanmak hiç zor gelmiyordu. Ama diğer taraftan ona olan özlemim ve aşkımızın, sevişmelerimizin artık sadece anılarımda kalıp tekrarlanamayacak olması beni çıldırtıyordu. Bana olan sevgisini, hayranlığını, tutkusunu, sesini, yüzünü, bedenini, arzusunu özlüyordum. Ona duyduğum derin ve sorgusuz sualsiz aşk, onu kollama, sevgimle sarmalama arzum sahipsiz kalmıştı. Nesime olan hasretim, sağanakta çırpınıp yuvalarına dönen kuşlar gibi, ona doğru uzanmak, onu kucaklamak arzusuyla hayallerime takılıp uçuyor, sonra bin perişan, çaresizlik içinde tekrar yüreğime geri dönüyordu. Uykusuz geçen gecelerin sonunda, özlemim her gün katlanarak büyüyor ve yüreğimi sıkıştırıyordu. Nesim'in ölüm haberi, henüz kocasının acısı içinde olan annesinin de sonu olmuştu. Faciadan ancak 3 ay sonra bana ulaşabilen babamın mektubundan bunu öğrenirken bir Yunan tragedyası izliyor hissine kapıldım. Daha neler yaşayacak olduğumu bilseydim sanırım gözyaşlarımın çoğunu ayırırdım. Ailemin evinde de yas vardı. Ayrıca harbin ortasında, onlardan bu kadar uzakta, acımla baş başa kalmış olmamdan dolayı umutsuzca bir çırpınış içindeydiler. Ne onlar bana gelebiliyor ne ben onlara gidebiliyordum. Tek tesellileri yanımda Celeste'in olmasıydı. Canım Celeste ve sevgili profesörü Paul Downey tam hayatlarına bir yön vermek üzereyken sırf benim için hazırlıklarını iptal etmişlerdi. Bana söyledikleri bahane son derece aptalcaydı. Savaş esnasında kutlama gerektirecek bir şey yaratmak istememişlerdi. Halbuki savaşın kasıp kavurduğu Avrupa'da, yıkıntıların arasında, ölüme yakalanmadan mutluluğu yaşamak arzusuyla yüzlerce sevgili alelacele evleniyor, genç kızlar sevdikleri cepheye gitmeden önce, belki de son kez görecek olmanın hüznüyle bekaretlerini onlara teslim ediyorlardı. Her şeyin telaşla yaşandığı bir dönemdi. Ölümün nefesi enselerinde yaşayan insanların kısacık bir hayata olabildiğince çok zevk ve mutluluk sığdırma yarışı vardı. Nesim'den bahsetmeyecektim bu defterde. Ama işte sürpriz gazete haberi beni yine ona geri döndürdü. Bana fiziksel olarak ulaşamadığı bir yerlerden, çeşitli vesilelerle zihnime uzanıp düşüncelerimde kalmak istiyor gibi. 19. yaşıma girerken Nesim'i kaybettiğim gün etrafımda olan, o çaresiz ve perişan anımı paylaşan dostlarım, sonra da hep benim yanımdaydı. Ezra, Shana Ross ve Bill, Paul ve sanat tarihi hocam Ronald Klein, benim ıstırabım içinde kendime zarar verebileceğimden korkarak ve biraz olsun teselli verebilmek çabasıyla şefkat ve ilgilerini benden esirgemediler. Ezra'nın anne ve babası, beni ailelerinin bir parçası, sanki diğer bir çocuklarıymışım gibi sahiplenmişti. Yaşadığım travmayı, çevrem bu kadar dostla sarılı olmasaydı atlatamayabilirdim. Hepsinin desteğini, yakınlığını büyük bir minnetle kabul ettim, biri hariç. Celeste'in kucağında ağlayarak geçirdiğim o trajik gecenin sabahında, kapı çaldığında, verdikleri ilaçların etkisiyle yarı uyuşuk vaziyette yatağımda uzanmaktaydım. Yaşadığım kaybın yarattığı tarifsiz acıdan sonra sinir sistemim, düşüncelerim adeta kilitlenmiş ve hatırlamaktan korktuğum realite ile perişan duygularım arasında set çekmişti. Sanki işkenceye tabi tutulan birinin geçici ve aldatıcı bir dinlenmeye bırakılması gibiydi hislerim. Dalıp çıktığım kısa süreli uyku tünellerinden her uyanışımda, hafızamın saymaya başladıklarıyla yüreğim yeniden dağlanıyor ve kısa süre sonra bedenim, zihnim yeniden uyuşmaya başlarken müthiş bir huzur duyuyordum. Celeste kapıya bakıp geri döndüğünde o ıstıraplı uyanık anlarımdan birindeydim. Elinde bir zarf vardı. Endişeli ve şefkatli bakışlarla yüzüme doğru eğilip mırıldandı. Küçüğüm benim, zavallı küçüğüm. Farkında değildim ama ağlıyor olmalıydım. Zira Celeste parmak uçlarıyla yanaklarımı sildiğinde tenimdeki nemi hissettim. Gariptir, insan büyük kayıplarından duyduğu acıları, kendisine yakın bulduğu kişilerin yanında daha kuvvetli yaşıyor. Belki de onların kendisi için üzüldüğünden ve acısını paylaştığından emin olmak, yaşadığı duygu fırtınasını kontrol edilemez hale getiriyor. Nasılsa beni kollayacak, koruyacak, teselli edecekler rahatlığıyla bastırmaya çalıştığı aczini açığa çıkarmaktan çekinmiyor. Celeste mektubu komodinin üzerine bırakıp yatağın kenarına ilişti. Bir elimi avuçları arasına aldı. Saatlerce ağlamaktan yanan, hala yaşlı gözlerimin buğuları ardından, onun yüzünde başucumda uykusuz ve ağlayarak geçirdiği gecenin izlerini görebiliyordum. Kendimin bile duyamadığı bir sesle sordum. Mektup kimden? Naziran'dan. Zarfı alıp bana uzattı. Bu uzak diyarların erkeğinin, çok değil kısa bir süre önce, çıplak bedenimde dolaşan ellerini, dudaklarını, arzu dolu fısıltılarını hatırladığım an, sanki aldığım ilaçların etkisi yok oldu. Teklif ettiği aşk gecesini terk edip ayrılmış dahi olsam, onunla baş başa yaşamış olduğum o saatlerin vicdan azabı beni bir anda cehennem ateşiyle çevirdi. Kocamdan başka yabancı bir erkeğin karşısında hem fiziksel hem ruhsal olarak çırılçıplak kaldığım o gece yaşarken gizemli bir doğu masalı gibi gelmişti. Ama şimdi hatırası dahi beynimi yakıyordu. Mektuba elimi uzatırken geri çektim. Nesim'in acısını yaşarken, hafızamın beni başka bir erkeğin teni, kokusu ve arzulu bakışlarıyla aldatmasına izin vermeyecektim. Chandra diye biri getirdi mektubu. Mihrac'a aşağıda arabada cevabını bekliyormuş seni ziyaret edebilmek için dedi Celeste. İtirazımı belirtmek üzereydim ki o zaten beni anlamıştı. Merak etme küçüğüm. Senin şu anda ne kimseyi görecek ne de mektup cevaplayacak durumda olduğunu kendisine söyleyip özür diledim. Ona minnettardım. sağ ol diyebildim ve bu kez utancımı unutmak için bir an evvel tekrar uykunun derinliğine çekilmeyi diledim. Ondan sonraki günler Chandra mektup getirmeye devam etti. Hepsini Celeste aldı ve ben hiçbirini açmadım. Ama yırtıp atamadım da. Konsolun çekmecesinde biriktiler ve sonra ardı kesildi. Acımın ilk bir ayında NYU'daki sene sonu final imtihanları, acılı gerçeğimden kaçışım için en büyük yardımcım oldu. Zaten uykuya gitmekten korktuğum geceler, kitaplarım, notlarım arasında kendimi olağanüstü bir inatla derslerime veriyor ve zamanın bir an evvel daha hızlı geçmesini ve içimdeki acıyı, yarayı biraz sarmasını ümit ediyordum. Steinler'ın Southampton'daki yazlıkları adeta terapi adresimdi. Beni hiçbir aktiviteye katılmam için zorlamadan kendi halime bırakırlardı ama uzaktan uzağa da her acı tebessümümü, gözümdeki yaşı takip ettiklerini hissederdim. Yalnız başıma anılarımla kalma ihtiyacımı anladıkları için onlara müteşekkirdim. Bazen hislerimin ve yalnızlığımın yoğunluğuyla başa çıkamadığımda hıçkırıklarla daralan yüreğim haykırarak rahatlamak isterdi. Böyle anlarımda okyanus kıyısında yürüyüşe çıkar, ıssız kumsalın bir ucunda denize bakarak ağlar, ağlar, ağlardım. Ta ki gözümde yaş kalmayana, ağlamaktan yorgun düşene kadar. Denizin kumsala yığılan dalgalarında, okyanusun kokusunda, esintisinde, etrafımdaki her şeyde Nesim'i görüyordum. Sanki ona dokunuyor, onu kokluyordum. Onun aynen Nigel gibi suların kapkara derinliğinde bir yerlerde sürüklendiği gerçeği beynime vurduğu an, yüreğimi sanki yırtıcı kuşlar parçalıyor, tarifi imkansız acılar içinde kalıyordum. Amerika'ya gelirken Lusitania'da tanıştığımız Dorsey'ler, Doherty'ler, Mr. Mackenzie hepsi o faciadan sonra gelip beni ziyaret ettiler. Üzüntüleri ve bana besledikleri sempati öylesine derindi ki, sanki onlarla 5 günlük bir yolculuktan daha fazlasını paylaşmıştık. Belki de öyleydi gerçekten. Sonunda yüzlere mezar olan bir geminin şaşasını beraber yaşamıştık. Son yolculukta da Nesim gibi herhangi birimiz daha olabilirdik orada. Sanki yaşadığımız keyif anlarından ziyade facia bizi bağlamıştı. Bankadaki paramız ve Stein & Stein'daki portföyün getirisi beni ve Celeste'i bir süre daha yaşatacak gibiydi. Ama bir müddettir babamın para transferi yaptırabilmesinin imkansız hale gelmesi ve hem benim hem de Celeste'in işinin olmaması beni korkutuyordu. Ezra hesaplarımla şahsen ilgilenmesine rağmen hazırın bir müddet sonra sona ereceğini görebiliyordum. 5. caddedeki dairenin kirası, Celeste'in ve benim üniversite masraflarımız, alıştığımız yaşamın kalitesini aynen devam ettirebilmemizi zorlaştıracaktı. Babamın açıkça bahsetmemesine rağmen İstanbul'daki hayatın ne kadar zorlaştığını hissedebiliyordum. Ailemin benim için çaresizlik hissetmesine gerek bırakmayacak bir çözüm bulmalıydım, hem de acilen. Ancak New York'taki iş imkanları da harpten nasibini almıştı. Savaş her yerde olduğu gibi burada da, her ne kadar kendi topraklarında savaşmasalar bile, bazılarını daha zengin, bazılarını ise daha fakir yapma özelliğini koruyordu. İş yerleri küçülüyor, küçükler kapanıyor, işsizlik süratle artıyordu. Bu durumda Celeste ve benim, değişik milliyetlerimizle, misafir ve öğrenci olduğumuz bu ülkede ne iş yapabileceğimizi, nasıl ayakta kalabileceğimizi düşünmeye başlamıştım. Ezra ile oturup yaptığımız bir planlamayla, finansal imkanlarımın ne kadar idare edeceğini anladıktan sonra, elimdeki paranın yarısını hiç yokmuş farz etmeye ve diğer yarısıyla yaşayacak şekilde hayat standardımızı küçültmeye karar verdim. Sevgili Celeste, Paul'ün evlenme teklifini kabul edip garantili bir düzene sahip olacağına, benimle kalıp hayatı göğüslememde yardımcı olmaya kararlıydı. Onu defalarca mutluluğu için karşısına çıkan bu fırsatı değerlendirmesi için ikna etmeye çalıştıysam da muvaffak olamadım. "Hayır küçüğüm, hayır," diyordu. "Bu yolculuğa beraber çıktık. Bütün güzellikleri beraber yaşadık. Şimdi de bu zor zamanı el ele geçireceğiz. Aşk bekleyebilir." Bense aşkın belki de beceremediği tek şeyin beklemek olduğuna inandığımdan onun nihayet bulduğu karşılıklı sevgiyi yitirmesini istemiyordum. Ancak Paul o kadar nazik ve bana karşı merhametliydi ki Celeste'i benden ayırmak için hiçbir şekilde tavır koymadı. Aşkları da hiçbir kesintiye uğramadı. Şimdi düşünüyorum da yaşadığım trajedilere rağmen hayatımda çok da güzellikler ve kolaylıklar yaratan dostlarla çevrilmekle kaderin beni neredeyse kollamak istediğine inanacağım geliyor. Gerekli görmeme rağmen 5. caddedeki daireden ayrılıp ayrılmamakta kararsızdım. Evin her köşesindeki hatıraların bende uyandırdıkları bir türlü beni bırakmıyordu. Baktığım her yerde, attığım her adımda Nesim'i görüyor, sesini duyuyordum. Koridorları dönerken karşıma çıkacağı, yatak odasına girdiğimde beni orada beklediği hissine kapılıyor. Piyano çalarken tuşlardan gözlerimi ayırdığım her an, onu yanı başımda, aşk dolu gözlerle beni seyrederken göreceğimi hayal ediyor. Bazen bedenimde kollarını, saçlarımda, alnımda dudaklarını hissediyordum. Bütün bunlar ona artık fiziksel olarak sahip olmadığım gerçeğinin yüreğimde, ruhumda yarattığı acıya biraz olsun dayanmamı sağlıyordu. Ama buradan ayrılırsam bütün bunları ardımda bırakmış olacaktım. Yeni taşınacağım evde ne kadar yabancılık ve yalnızlık çekeceğimi düşününce burada kalmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olduğuma karar verdim. İş bulmam konusunda Ezra imdadıma yetişti. Yakın bir dostunun Madison Avenue'daki sanat galerisindeki işi büyük bir mutlulukla kabul ettim. Hiç ummadığım kadar mükemmel bir tesadüftü. Üniversitedeki derslerimi iş saatlerimle ayarlamam pek kolay olmadı. Patronum Eva Florsheim, kendisi çok genç yaşta dul kalmış ve hayatını yeni baştan kurma mücadelesi vermiş bir kadındı. Ve bana elinden gelen desteği vererek hem okumamı hem çalışmamı imkanlı kıldı. Bu arada Celeste de Barnes & Noble's yayın evinde anlaşmalı tercüman olarak iş bulmuştu. İlk maaşımı aldığım Ekim sonunda evde Ezra'ya teşekkür bahanesiyle verdiğim davet, aslında Nesim'in New York'tan ayrıldığı günden itibaren bana destek olan tüm dostlarımıza şükran yemeğiydi. Celeste'le birlikte yemeği hazırlayıp sofrayı kurarken tuhaf bir his duydum. Bu evde verilen en son davet 7 Mayıs'taki yaş günü partimdi. Şimdi sanki zamanda geriye gitmiş, kocam için duyduğum endişeyle hevessiz ve huzursuz hazırlandığım ve onun ölüm haberiyle dünyamın karardığı akşamı yeni baştan yaşamak üzereydim. Celeste her zamanki dikkatli tavrıyla ruh halimi fark etmişti. Beni karamsarlığımdan kurtarmak için en seveceğim bakış ve ses tonuyla moral vermeye çalıştı. "Küçüğüm, seni tekrar hayata dönmüş görmekten çok mutluyum." Sonra elindeki tabakları masaya bırakıp gözlerimin içine bakarak yanağımı okşadı. "Aşacağız bunu bebeğim, beraber aşacağız, inan bana." Onu rahatlatmak isteğiyle gülümsedim. "Biliyorum sevgili Celeste. Ama sensiz ne yapardım ben onu bilemiyorum." "Sen her şekilde başa çıkardın küçüğüm. Kendinin zannettiğinden çok daha kuvvetli bir kadınsın sen." "Öyle mi dersin? Hiç şüphen olmasın." Sanırım artık içinde olduğum daimi hüzün psikolojisinden biraz olsun sıyrılmaya ihtiyacım vardı. Uzun zaman sonra ilk defa sözler içime huzur ve güven vermişti. Gece korktuğumun aksine hayatıma yeni bir dram getirmeden geçti. Masada herkesin benim yanımda ölümden bahsetmemek için özel bir itina göstermesine rağmen ister istemez konu dönüp dolaşıp harbe ve yarattığı kıyıma, kayıplara geliyor. Sonra mahcubiyet içinde lafı değiştirmeye çalışıyorlardı. Gülümseyerek onları rahatlatma ihtiyacını hissettim. Lütfen dedim. Lütfen hayatı normal akışında yaşayabilir miyiz? Unutmayın ben de sizinle aynı dünyadayım. Sanki başka bir zaman dilimine aitmişim gibi yanımda konuşmaktan korkmayın. Ölümün de yaşam kadar parçamız olduğunu artık kabul etmiş olmam lazım değil mi? Ve benim gerçeklerimi kabul etmemde en büyük desteğim olan siz sevgili dostlarıma kadeh kaldırmak istiyorum. Kadehler kalktıktan sonra sol yanımda oturan Ezra masanın üzerindeki elimi tuttu ve yavaşça sordu. Emin misin prenses? Neden? Ölümü kabullendiğinden. Sağ elimle bakışlarımı yönelttiğim şarap kadehimin tijini döndürdüm. Hemen cevap verememiştim buna. Sanırım dedim. Ama gözlerin öyle demiyor. Gözlerimi kadehten ayırıp ona baktım. Benim için yüreğinin ağladığını görebiliyordum. Minnetle gülümsedim. Ne diyormuş gözlerim sevgili Ezra? Lalik Lady için bana söylediklerini hatırlıyor musun? Birden 1913 yılında Ezra'nın evine ilk gidişimi hatırladım. Nesim'le henüz plazada kaldığımız zamanlardı. Kapıdan girdiğimiz an siyah beyaz bordo mermerlerle desenlendirilmiş geniş antrede tam karşımızda kübik resimlerle şekillendirilmiş cam dresuvarın üzerinde insan boyuna yakın lalik nü heykel kollarını iki yana açmış, ellerindeki meşalelerde yanan mumlarla bizi karşılamıştı. Sonra 1914 yılbaşı davetine gittiğimizde bu muhteşem heykeli yine uzun uzun seyretmiş, onun buzlu saydam gövdesindeki ince işçiliğe hayran bakarken parmaklarımı antik Grek güzelliğindeki yüzünde gezdirmiştim. Özel sipariş olduğunu söylemiş, hayalimdeki kadını anlattım, ortaya bu çıktı demişti Ezra. Bunun üzerine bir sohbet geçmişti aramızda. O akşamı hatırladıktan sonra o nispeten keyifli, aldırmaz, umursamaz zamanlarımın anısına tebessümle cevapladım. Evet, sana hayal kurmana gerek olmadığını, New York'un bu güzellikteki kadınlarla dolu olduğunu söylemiştim. Sen de bana yanılıyorsun, ben sadece bedenden bahsetmiyorum. Siparişimi verirken hayalimdeki kadının ruhunu da tarif ettim demiştin. Ve sen de harika bir benzetme yapmıştın. Sorarak baktım. Ne? Kristalde dondurulup uykuya saklanmış bir aşk gibi demiştin. Zaten bu benzetmem üzerine dairemize ilk taşındığımızda Ezra heykeli bana hediye etmişti. Gerçekten nasıl hatırladın? Çünkü o kadar bakan içinde ona senin kadar romantik yaklaşan ve güzelliğini bu kadar mükemmel ifade eden kimse olmamıştı. Sonra devam etmiştin. Aylardan sonra ilk defa içimden gelerek küçük bir kahkaha attım. Aman Tanrım, ne kadar çok konuşmuşum. Ezra gözlerimin içine bakarak devam etti. Sanki dokunulsa, okşansa, canlanıp dışarı çıkacak demiştin. Eli hala elimi sıkı sıkı tutuyordu. Janine Stein'ın hayatından memnun bakışlarını yakaladığım an yanaklarımın kızarmasını engelleyemedim. Ezra ile aramda bir şeyler olduğunu düşünmeleri fikrinden rahatsız olmuştum. Peçetemi düzeltmek bahanesiyle elimi çektim. İşte dedi, aynen kendi yaptığın bu tarif gibisin şu anda. Acınla beraber hayata ait her şeyi dondurup içinde bir yerlerde saklıyorsun, aynen Lalik Lady gibi. Cümlenin devamını duymak istemiyordum. Ezra'ya doğru kadehimi kaldırıp gülümseyerek sözünü kestim. Sevgili Ezra, merak etme. İnan endişe edilecek bir şey yok. Bana en başından beri verdiğin destek için sana minnettarım. Tek istediğim gözlerinin yeniden pırıldadığı günü görmek prenses. Ona teşekkür edip sağ tarafımda oturan babasının bir sorusu üzerine onunla sohbete devam ettim. Ancak Ezra'nın söyledikleri kafamın içinde yankılanıp durdu. Gecede aksayan bir şey olmamasına, misafirlerimin memnuniyetine rağmen iç dünyamın durgunluğunu hissedebiliyordum. Yüreğimdeki acıyı dondurmak için harcadığım çabanın göz bebeklerime de yansıdığının farkındaydım. Karlar Kraliçesi'nin esir aldığı Kay gibi kalbim, ruhum buz tutmuştu. Ancak birkaç kez duyduğum gülüşüm, dudaklarımdan hafif bir rüzgar geçmiş kadar sakin, sohbetimse çok farklı bir zamanda, farklı bir hayatı anımsarken, yaşadığım anda kalmakta zorlanır gibiydi. Bunu atlatmam daha uzun zaman alacaktı. Sayfa 111. Bitmeyen özlem. 1917 yaklaşıyordu. Kendimi derslerim ve galerideki işim arasındaki çılgın tempoya özellikle bırakmıştım. Mutlu bir kadın olmasam da en azından günlük hayatın enerjisini yakalamış, yaşama karşı sorumluluklarımı yerine getireceğim kuvvete kavuşmuştum. Eva Florsheim'ın yanında çalışmak, üniversitede okuduklarımı pekiştiren ikinci bir okula gitmek gibiydi. Kanada'dan dönme zamanları yaklaşan ev sahibim Kennedy'ler, orada kalış sürelerini uzattıklarını bildirmişlerdi. Bu haberle ne kadar rahatladığımı anlatamam. Nesim'in artık geri dönmeyeceğini kabullenmiştim. Ama anılarımda her zamankinden daha kuvvetli yaşamaktaydı. Ne var ki artık onu yanımda, karşımda, kollarımda hissettiğim zaman, bunun aldatıcı bir hayal olduğu düşüncesiyle hüzne kapılmıyordum. Gerçeği benimsemiş ve kaderin bana bu yolu çizmiş olduğunun bilincinde, hayali beraberliğimizin tadını çıkarmaya ve mutlu olmaya çalışıyordum. Görüntüler beni terk ettiği zaman da heyecanla tekrar geri geleceği anı bekleyerek yaşıyordum. Bu çok sıhhatli bir davranış mıydı bilemiyorum. Tek bildiğim bana hayatı göğüslememde, akıl ve ruh sağlığımı korumamda yardımcı olduğuydu. Yılbaşı akşamı yine Ezra'nın geleneksel partisine çağrılmıştık. Ne garipti ki insanın hayatına ilk girdiğinde yadırganan ve kendi kurallarını yaratan acılar, şoklar daha sonra devam ediyorsa, insan onlara rağmen hayatını alıştığı düzeni nispeten andıracak şekilde yaşamaya devam ediyor. Nesim'in ölümünden sonra ilk kez bir davet için evden çıkacaktım. Gerçi aynı apartmanda oturduğumuz ve benim için neredeyse bir ağabey olan Ezra ile birbirimizi ziyaretimiz, artık iki iyi dostun komşulukları gibi olağan hale gelmişti. Beni yılbaşı gecesiyle ilgili tek rahatsız eden, eğlenmek üzere bir araya gelecek kalabalık bir misafir grubu arasında kendimi nasıl hissedeceğimdi. Nesimsiz bir yılbaşı kutlamasına hazırlanmak, artık hayatımı bundan sonraki yıllarında onun olmayacağının yüksek sesle kabulü gibi geliyordu. Gerçi bu fikri artık yadırgamayacak kadar kabullenmeye başlamış olduğumu sanıyordum ama yılbaşı akşamı davete hazırlanırken gardıroptan ilk ve son kez 1914 yılbaşında giydiğim elbisemi çıkardığımda, aslında halen günlük seçimlerimi, Nesim'i etkilemek üzere yaptığımı fark ettim. İlk defa giydiğimde bunun yılbaşı ruhuna ve şıklığına çok uyacak bir elbise olduğunu düşünmüştüm ama esas amacım sevgilimi olağanüstü bir görüntü yaratıp kendime hayran bırakmaktı. Altın iplikle dokunmuş, binlerce küçük, içe kıvrık Rumi desenin serpiştirildiği crimson, kırmızısı ipek elbisem, omuz başlarından hareket edip kare göğüs dekoltesini tamamladığı çizgiden göğüs altına kadar amber rengi sarkan kristal taşlarla çevrelenmişti. Anneannemin hediyesi, iri Rus amberlerinin minik yakutlarla sıralandığı gerdanlık ve bilezik de bu harika giysiyi tamamlamıştı. Elbiseyi yatağın üzerine yayarken, geçmiş o gece gözlerimin önünde canlandı. Ezra'nın gizemli misafiri salon kapısında belirdiğinde yaşadığım heyecan, yine kocamla ilgili anının ortasında kendisini hatırlattığı için huzursuz oldum. Londra'da kaldığımız tarihte Victoria Albert Müzesi'nde karşılaştığım ve kendisinden kaçtığım yabancıyla New York'ta bir dost evinde yüz yüze gelmek nefesimi kesmişti. Kocama deliler gibi aşık olmama rağmen hiç tanımadığım bu erkeğin bana nasıl bu kadar tesir ettiğini, ondan niye bu kadar çekindiğimi anlayamıyordum. O gece redingotlu diğer erkeklerin aksine siyah ham ipekten prince ceket ve pantolon giymişti. Koyu buğday tenini ışıldatan bembeyaz dişlerini ortaya çıkaran sıcacık bir gülüşü vardı. Bu sürpriz karşılaşmada yosun rengi gözlerini aradığı bir şeyi bulmuş gibi yüzümde dolaştırırken yüzüme ateş basmış, yüreğim kanat çırpıntılarıyla çarpmaya başlamıştı. Ezra beni Nesim'in beşikten çaldığı güzel karısı olarak tanıştırdığında, Şahnazir'in elimi hafif bir dokunuşla tutuyor gibi görünmesi tamamen aldatıcıydı. Avucumun iç kısmında kalan parmaklarının teması, tenimi derinlemesine dalayan bir ateş gibiydi. O gece masada yan yana düşmüştük. "Benden hayat boyu kaçamazsınız," demişti. "Bana inanın, kaderimizde ortak bir şey var. Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz. Kabul etmek istemesiniz de," diye fısıldamıştı. O gece otele dönüp yatağa girdiğimizde Nesim'in "beni bırakacakmışsın korkusu geldi" deyişi, yabancı erkeğin üzerimdeki ilgisi ve etkisini hissettiğini gösteriyordu. Sesi ne kadar yaralı çıkmıştı. İçim sızlamış, gözüm yaşarmıştı onun kırılganlığına. Yosun gözlünün kuşlarını def etmiştim yüreğimden ve Nesim'e sarılıp "yanılıyorsun" demiştim. Hem de çok. Kalbimde bir tek kıvılcım var, o da sensin. Aşk yap benimle, bir kez daha anlayacaksın. Sarıldığımızda dışarıda hızlanan kar, camlara tatlı yumuşak bir fısıltıyla dokunup pervazlardan savruluyordu. Vücudumu dışarıdan duyduğum seslerin ve aşık olduğum erkeğin nefesinin ritmine uydurup bir geceyi daha zamandan çalmak üzere sevişmiştim. Ummadığım adreslerde ve ummadığım şekilde ikidir karşıma çıkan gizemli mihracenin, onun söylediği gibi hayatımda özel bir anlamı olduğuna hiç inanmamıştım. Sonuçta hayat sürprizlerle doluydu ve her sürprizin ille de bir ilişkiyi işaret etmesi gerekmiyordu. Bu inancımda kesindim. Ta ki aylar sonra 7 Mayıs'ta Plaza'nın Oak Room'da Nesim'in organize ettiği sürpriz yaş günü yemeğinden sonra Ezra'nın evinde kutlamaya devam ettiğimiz geceye kadar. O gece turkuaz rengi, ipek bedeni serbest uçuşlarla bırakılmış, beyaz ve krem tonlarındaki muslinle giydirilmiş, göğsü V şeklinde dekolteli, çıplak omuzları sadece müslinlerin tül dokusuyla süslenmiş elbisemi giymiştim. Saçlarım yandan ayrılmış, şakağıma doğru inen vaglarla ensemde topuz yapılmıştı. Yine anneannemden hediye 3 sıra Aurora'nın incileri ve kocamın hediyesi inci bileziklerimi takmıştım. Amerika'ya geldiğimden beri bana kol kanat geren arkadaşlarıma, gösterdikleri yakınlığa ve sevgiye bir teşekkür olarak Ezra'nın piyanosunda birkaç parça seslendirmek istemiştim. O saate kadar içtiğim martini, şarap, şampanya üçlüsünün verdiği cesaretle, İstanbul'dan ayrıldığımdan bu yana ilk defa bu kadar kendimden emin, piyanonun taburesine, bana ait bir sahnede, hayali dinleyiciler arasında kendi başınaymışım hissiyle oturdum. Ruhum o kadar doluydu ki, kendimi en iyi anlatmak için ne çalacağımı düşündüm ve parmaklarım fazla beklemedi. Baba evimden, Suadiye'nin yaz bahçelerinden Çaykovski esti geldi. G minör barkarolle parmaklarım tuşları okşamaya başladığında, sanki çocukluğumun, Nesim'e aşık genç kızlığımın hatıralarını okşuyor, annemi, babamı, anneannemi, dayımı, halalarımı öpüyor, Monsieur Ferretti'ye selam gönderiyordum. Barkarol bittiğinde ruhum çıktığı yolculuktan dönmek istemiyordu. Başka bir kıyıdan gelir gibi alkış seslerini duymaya başlamıştım ki, gözümü açmadan kendime ait dünyadaki yolculuğa devam etmek üzere Chopin'in E minör prelüdünü çalmaya başladım. Artık etrafımdaki hiçbir sesi duymuyor, varlığı algılamıyor, sadece kendi ruhumu seslendiriyordum. O geceye dek yaşadığım, masal oyunlarımda hayal ettiğim ve henüz bilmediğim ama muhakkak yaşayacağımdan emin olduğum hüzünler için çalıyordum ve çalarken kapalı gözlerimden sessiz gözyaşları süzülüyordu. Hüznüm mutluluğumu gölgelemişti. Birden parmaklarımın en ağlamaklı tuş dokunuşlarında yaylı çalgıların yavaş yavaş bana katıldığını duydum ve hep beraber çalmaya başladık. Piyanoda kendi başıma kaldığım hisleri, yaylılar mağrur ağlayışlarıyla tamamlıyordu. Ne olduğunu henüz bilmiyordum ama bir gün beni çok ağlatacak bir şeyler yaşayacağıma dair hisle içimi keder kaplamıştı. Gözlerimden yaşlar süzülüyor ve çalıyordum. Ben hüznümle notalar arasında dalgalanırken, Aurora'nın incileri bedenimde kayıyor, sanki içinden çıktıkları derin sulara geri dönüyorlardı. Parça bittiğinde salondaki sessizlik huzur verdi. Bu herkesin benim ruh halimle sürüklendiğini gösteriyordu. Çıktığım yolculuğu kendime saklamak ister gibi başım önümde, gözlerimi bir müddet açmak istemedim. Parmaklarımı tuşlardan çekip dizlerime koyduğumda misafirler hala sessizdi. Ne zaman ki başımı kaldırıp gözlerimi açtım, alkış koptu. Yerimden kalkamayacak kadar yorgundum. Sessiz ağlamakta olan gözlerimin pusu ardından ilk seçebildiğim, piyanonun hemen diğer yanında bana bakan bir çift yosun yeşili gözdü. İşte yüreğimdeki o kuş çırpıntıları yine başlamıştı. Alkışlarken yüzümde, özellikle kolyemde gezdirdiği bakışları öyle derindi ki, sanki Aurora'nın incileri alev almış tenimi yakıyordu ve sanki o alevlerde yosun gözlünün elleri vardı. Yaşadığım mutluluğun, hüznün ve ileriye dönük bilemediğim endişe ve korkunun yorgunluğu beni ezmiş, artık evime, kocamın emniyetli kucağına özlem duyurmuştu. Bütün o kalabalıktan, özellikle de yosun gözlü yabancıdan kaçmak istiyordum. Ben Aurora'yı görmüş gibi oldum bu gece dediği zaman nutkum tutulmuş, boynumdaki üç sıra incinin konuşmaya başladığını hisseder gibi olmuştum. O sihirli kelimeyi telaffuz etmesi, onunla aramda sadece tesadüfi karşılaşmaların dışında bir bağlantı olacağının işaretiydi. Ama bu işaretten korkuyordum. Kocama olan tutkulu aşkıma, ona sahip olabilmek için üstesinden geldiklerime, o güne kadar bağlandığım, inandığım her şeye, kendime ihanet edebileceğimden korkuyordum. Nesime o kadar aşıktım ki, o aşkın verdiği mutluluğun ve hüznün dışında bir şey tanımak istemiyordum. İşte onun için Nesim'in arzusuyla gittiğim plazadaki odasından da kaçmıştım Mihrace'nin. Aurora'nın onun babaannesi olduğunu öğrendiğim ve bana dördüncü parçayı hediye ederek kadını olmamı teklif ettiği zaman, geçmişin bu esrarengiz aşk öyküsünde buluşmamızın yaşattığı hayal alemi ve tensel temasımızın verdiği yeni heyecanlara rağmen, her şeyi ardımda bırakıp kocama dönmüştüm. Tek sevmek, tek sevişmek istediğim Nesim'di ve beni bu esrarengiz erkeğin davetine yalnız gönderdiği için de ona çok kırgındım. Eve dönüp karanlıkta oturmuş beni beklerken bulduğum kocamın yanakları yaşlar içindeydi. Onun beni beklerken yaşadıklarını, geriye dönmeyebileceğimi düşündüğünü anladığım zaman içim şefkatle titredi. Sırf çocuğu olamayacağı için beni bir başka erkeğin kollarına hazırlama niyetinin, aslında ona nasıl büyük bir işkence yaptığını görmüştüm. Ona duyduğum sevgiye ve şefkate rağmen o geceyi bana yaşattığı için isyanla intikam almak niyetiyle Nazira'nın karşısında soyunup onun öpüşlerine, okşamalarına kendimi nasıl bıraktığımı anlatmaktan geri durmadım. Aynı anda yaşadığımız kaotik ilişkinin içinde onun çaresizliğini görmekten de vicdan azabı çekiyordum. Sonunda ağlayarak yabancı ile her temasımda aslında onu özlediğimi ve istediğimi ve onun için aşk gecesinden kaçıp evimize döndüğümü itiraf ettim. O gece tenin bilinmeyen karşısında duyduğu maceraperest heyecandan farklı olarak alışmış olduğu bedene onunla neler yaşayacağının farkında güvenli teslimiyetinin zevki ve ürpertileriyle seviştik. Belki de Nazirhan'ı o masalsı geceye rağmen onu bırakıp gidebildiğimi anımsamak, ona karşı hiç de güçsüz olmadığımı anlatmıştı bana. Karşısında istediğim için soyunmuştum. Ben izin verdiğim için bana dokunmuş, okşamıştı. Ve istediğim için de kocama geri dönmüştüm. Bu anılar zihnimde Nazirhan'ın gönderdiği mektupların durduğu konsolun çekmecesini açtım. Hiçbirinin içi okunmamış, şık monogramlı zarflara bakıp tekrar kapadım. Her ne yaptıysam hayatımın kontrolü bende kalmıştı. Bunu bilmek içimi rahatlatıyor, kendimi güçlü hissettiriyordu. Elbiseme geceden bana hatırlattıklarından dolayı utançla, huzursuzlukla değil, gülümseyerek bakabiliyordum. Kendimi çok daha iyi hissediyordum. Ama yine de crimson tuvaletimi dolaba kaldırmaya karar verdim. Yasım devam ediyordu ve ne ruhum ne yüreğim bu rengi taşıyabilecekti. Onun yerine minik gümüş pullarla işlenmiş, kemik rengi ipek muslin gece elbisemi seçtim. Damla inci küpelerim ve Nesim'in son hediyesi inci bileziklerimi taktım. Saçlarımın topuzunu düzeltirken aynada gördüğüm gözler, Suadiye'deki evin bahçesindeki küçük aşık kızdan yıllar ve yıllarca uzaktaydı. Aynı iri mavi gözlerdi ama şimdi derinlerinde buz kırıkları gibi hüzün parçaları yüzüyordu. Kendimi hatırladığımdan beri piyano hocam Monsieur Ferretti ile yaşadığı platonik aşkını hüzünle izlediğim Celeste, müşterek hayatımızda ilk kez benden daha coşkulu, daha heyecanlı ve eğlenceliydi. Paul Downey ile olan ilişkisinde yaşadığı tatmini fark etmemek mümkün değildi. Paul, Monsieur Ferretti'nin melankolik romantikliğinden çok uzaktı ama son derece zarif, düşünceli ve entelektüeldi. Bütün korumacılığına rağmen Celeste'in hayatına müdahale etmez, üzerine titrerdi. Beni de sevdiği kadının bir kardeşi, çocuğu gibi benimsemişti ama hiçbir günde bana fikrini empoze etmeye, büyüklük taslamaya kalkmıyordu. Aramızda son derece saygılı, rahat, sevgi dolu, huzurlu bir ilişki vardı. Celeste'in ve benim, geçmişimizden, paylaştıklarımızdan gelen özel bir bağımız olduğunu kabul ediyor ve sadece ikimize ait olan kısma müdahale etmiyordu. O akşam önce Paul bize bir içkiye gelecek ve Ezra'ya beraber inecektik. Kapı çaldığında gramofonu kurmuş, salondaki barı hazırlamaktaydım. Celeste'in eteklerini tutarak kapıya koşuşunu gördüğüm zaman gülümsemeden edemedim. Benim küçücük yaşımda delicesine coşkuyla tattığım aşkı, sevgili mürebbiyem ilk defa böylesine kendini vererek yaşıyordu. Bir kez daha onun hayatındaki bu güzel fırsatı kaçırmaması gerektiğine karar verdim. Onu Paul Downey'e evet demeye ikna etmeliydim. Bunun ilk şartının da benim yasımdan kurtulmam olduğunun farkındaydım. Zira ben acıyla, hüzünle yaşadıkça Celeste beni kesinlikle bırakıp kendi hayatını kuramayacaktı. Bunu defalarca anlamıştım. El ele salona girdiklerinde ikisinin de gözlerindeki ışıltıyı keyifle izledim. Paul bana Ashken okulundan 8 ressamın 1910'da açtığı serginin numaralı kataloğunu hediye getirmişti. Robert Henri, John Sloane, William Glackens, George Lux, Everett Shin, Ernest Lawson, Morris Prendergast ve Arthur Davies'in açtıkları bu sergi, New York sanat çevrelerince bir müddettir hazırlanan realist hareketin öncüsü olarak kabul görüyordu. 1910'ların başından beri özellikle bu grubun ressamlarının yönlendirdiği akımla artık şehrin romantik, şık ve zarif unsurları konu dışı kalmıştı. New York'un daha yoksul semtleri, ezik yoksul insanları, onların acıları, isyanları, sanayileşen toplumun gri yüzü resmediliyordu. Ashken hareketinin ilk sergi örneği olması açısından bu katalog çok önemliydi. Teşekkür edip Paul'u öptükten sonra, "Martiniler hazır, yoksa başka bir şey mi isterdin?" diye sordum. Paul, Celeste'in elini bırakmadan konuştu. "Prenses, müsaade edersen, içkiden önce sevgili Celeste'imin hediyesini de vermek istiyorum." Onun heyecanlı ses tonundan özel bir durum olduğunu sezmiştim ve yaşanacak bir güzelliği engellemekten korkarak atıldım. "Tabii, sizi yalnız bırakayım." Paul kolumdan tutarak beni durdurdu. "Hayır, hayır. Tam aksine hediyemi verirken bilhassa senin burada bizimle olmanı istiyorum." Celeste'in mahcup gülümsemesinin yanı sıra gözlerinde beliren heyecan onun da bir sürpriz beklediğini gösteriyordu. Elimdeki kadehi bırakıp pekala dedim. Madem öyle istiyorsun. Paul Celeste doğru döndü ve tuttuğu elini bırakmadan aniden önünde diz çöktü. Göz ucuyla bana bakan Celeste'in gözleri büyümüş, yanakları kızarmıştı. Paul diğer eliyle smokininin cebinden küçük kırmızı kadife bir kutu çıkardı. Sonra kapağını açarak Celeste'e doğru kaldırdı ve şairane bir sesle konuştu. ''Benim bir tanecik sevgilim, gerçek aşkım. Benimle evlenir misin?'' ''Oh, Paul!'' diyebildi Celeste ve yaşlarla dolmuş gözlerle bana bir kez daha kaçamak bir bakış attı. Sanki benden izin bekler gibiydi. Onu olumsuz bir şey dememesi için başımı sallayıp onaylarken ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Celeste yavaşça elini uzatıp mücevher kutusunu eline aldı ve konuşamadan öylece baktı. Paul'ün bu özel anı niye benim yanımda gerçekleştirmek istediğini tahmin ediyordum. Celeste'in yalnızlığımı ve yasımı sebep göstererek yine bir bahane yaratacağından korkuyor olmalıydı. Belli ki aramızda defalarca konuştuğumuz bu konuda benim desteğimle Celeste'in cevabını garantiye almak istemişti. Ama o sulu gözlerle aynı şeyi tekrarlayıp duruyordu. ''Oh Paul, oh Paul!'' Dayanamayıp söylendim. ''Hadi Celeste, evet de artık.'' Sesim kesin ve nazı bırak tonundaydı. Ama diye bana bakarak mırıldanmaya başlamıştı ki onu tatlı sert bir tonla durdurdum. Celeste, lütfen. Zavallı Paul halen dizi üzerinde beklemekteydi. Nihayet beklenen kelime duyuldu, hem de ardı ardına. Evet, evet, evet, evet. Paul ayağa kalkarken neredeyse uçup yükselecek gibiydi. Kutudaki yüzüğü alıp sevdiği kadının parmağına takarken ellerinin titrediğini görebiliyordum. Celeste de ben de ağlıyorduk. Barın üzerindeki martini kadehimden bir yudum alıp kendimi teskin etmeye çalıştım. Aylar ve aylardır böylesine mutlu bir duygusallık yaşamamıştım. Paul onu dudaklarından öptükten sonra elinden tuttu ve beraberce bana döndüler. İki kolumu yana açarak onlara doğru yürüdüm. Sarıldığımızda kendime, ailemden uzakta yeniden bir aile kurduğumu hissettim. ''Sevgili Celeste'cim, sana mutluluklar diliyorum.'' ''Küçüğüm.'' Benden neredeyse özür diler gibiydi. ''Celeste, ben artık iyiyim. Daha da iyi olacağım, merak etme. Bana mürebbiyelik yapacağın yaşları çoktan geçtim. Benim için yaptıklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim. Ama bir kez daha mutluluğunu ertelemene razı olamam. Yoksa seni engellediğim için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bunu istemezsin değil mi?'' Paul'ü tebrik edip öperken iki elimi avuçları arasına aldı ve mutlulukla gözlerimin içine baktı. ''Sana minnettarım prenses'' dedi. ''Minnettar olacağınız tek şey birbirinize olan aşkınız. Ben sadece birleşmenizi geciktirmeye yaradım'' dedim gülümseyerek. ''Kendine haksızlık etme küçüğüm.'' Celeste içtenlikle söylediği bu cümleden sonra göz ucuyla parmağındaki yüzüğe hala inanamayarak baktı. O anki mutluluğunu izlerken iyi ki buradaydım ve bu işi kolaylaştırdım diye düşündüm. Nişanın şerefine birer kadeh içtikten sonra hediyelerimizi alıp Ezra'nın katına indiğimizde misafirlerinin çoğu gelmişti bile. İçlerinde subay elbiseli olanlar vardı. Belki de nesillerdir hiç savaş görmedikleri için olmalı, üniformalarının içinde sanki kıyafet balosuna gidecek gibi keyiflilerdi. Lusitanya'nın batırılışından itibaren Amerika'nın İtilaf devletlerine verdiği destek bariz şekilde artmıştı ve Kongre askeri gücü arttırma kararındaydı. Yüksek sesle söylenmese de harbe katılmak üzere Wilson hükümetinin hazırlık yaptığı konuşulmaktaydı. Ancak orduya çağrılan değişik meslek gruplarından bu genç adamlar bunun çok yakında gerçekleşecek olduğunun işareti gibiydi. Ezra'nın bütün gayretine rağmen gece huzursuz bir zamanda olduğumuz gerçeğini saklayamıyordu. Hepimizin kendi küçük dünyasında diğerininkinden farklı kaygıları, acıları vardı. Benim gibi, Celeste gibi biri daha uzakta kalan ailesi için endişeleniyordu. aslen Rus olan Janine Stein, St. Petersburg'daki yakınlarından uzun zamandır haber alamamaktaydı. Bu arada Osmanlı topraklarının hem Fransız hem Rus saldırısı altında olması, sevgi üzerine kurulmuş ilişkilerimize hiç konu edemediğimiz garip bir burukluk veriyordu. Celeste'in ülkesinin Osmanlı karşısındaki agresif tavrından ötürü uzun zamandır özür dilermiş gibi sergilediği tavrına, Ruslar Sarıkamış'tan Doğu Anadolu içlerine indikleri günden beri Ezra'nın annesi de katılmıştı. Bunun yanı sıra sevgili oğluyla aramızdaki dostluktan çok memnun görünüyordu. Yakınlığımızın derecesini anlamak için fırsat yarattığı her defasında da Ezra'nın benim için adeta bir abi olduğunu anlatmaya çalışıyordum. O akşam da bu oyundan kaçamadım. Mrs. Stein her zamanki övgüleriyle beni yine şımartırken dayanamayıp sözü yine kendi favori konusuna getirdi. Tatlım dedi, seni çok iyi gördüm bu akşam. Teşekkür ederim Mrs. Stein. Bir eliyle çenemin altını okşayarak gözlerimin içine baktı. Uzun zamandır seni görmeyi özlediğim gibisin. Ne kadar mutlu oldum bilemezsin. Sonra göz ucuyla az ileride Polly'le konuşan Ezra'yı gösterdi ve kulağıma doğru eğilip fısıldadı. Oğlum sana gerektiği gibi göz kulak oluyor mu tatlım? Gülümsedim. Evet Mrs. Stein. Hep dediğim gibi gerçek hayatta da sahip olmadığım bir ağabeyin yerini tuttu benim için. Bana olan desteğinden dolayı ona müteşekkirim ve tabii size de. Biz hiçbir şey yapmadık tatlım, boş ver. Ama Ezra gerçekten seni çok düşünüyor ve seviyor. Ben de onu seviyorum. Benim için bir ağabey gibi. Sanırım o da beni olmayan küçük kız kardeşinin yerine koydu. Birbirimizin hayatında eksik olanı tamamlıyoruz Ezra ile. Bundan emin misin? Neden? Ezra'nın da seni sadece küçük kız kardeş olarak gördüğünden. Bu defa ısrarcı tavrına ve ikna uğraşısına gülümsedim. Bundan eminim Mrs. Stein. İnanın aramızdaki ilişkinin benim söylediğimden farklı olduğuna dair en ufak bir konuşma geçmedi bugüne kadar. Ezra, Nesim'i çok sevdiği gibi benim acıma da çok saygılı. Bana dostluktan başka türlü hiçbir yaklaşımı olmadı. Belki de sana açılamıyordur. Janine Stein'in bakışları ciddileşmişti. Sanki bildiği bir şeyler var gibiydi. Bana mı öyle gelmişti, yoksa annelik içgüdüsünü mü kullanıyordu? Ezra ona benim bilmediğim bir şeyler söylemiş olabilir miydi? Başımı Ezra'dan yana çevirdiğim an göz göze geldik. İlk defa bu kadar romantik ve hayranlık dolu olduğunu fark ettiğim bakışlarını ne kaçırdı ne de değiştirdi. Fark ettiğim için duruşunu, ifadesini değiştireceğini sandım. Ama bu sefer inatla bana farklı bir şeyler söylemek ister gibiydi. Üstüme almamaya çalışarak bir elimle ona selam verip annesiyle konuşmak üzere döndüm. Bana halen bunun sadece bir dostluk bakışı olduğunu söyleme tatlım dedi Mrs. Stein. Mrs. Stein, benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz? Anneler kendilerine söylenenden fazlasını bilir tatlım diye cevapladı göz kırparak. Sonra beni elimden tutup verandanın önüne doğru yürüttü. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. 5. caddenin ışıkları, Central Park'ın yeşilliğini örten karı esrarengiz gölgeler arasında aydınlatıyordu. Muhteşem bir güzellik değil mi dedi. Evet harika. Her şeye, savaşlara. Bir an sessiz kaldı. Ölümlere diyeceğini tahmin etmiştim. Ama bana söylenecek en yanlış kelime olduğunu hatırlayıp hemen susmuştu. Onu rahatlatmak istedim. Tamam Mrs. Stein, problem değil, devam edin lütfen. O yine de kısa kesti. Savaşlara, acılara rağmen hayat güzel, değil mi? Derin bir nefes aldım. Kalbim acıyordu ama işte hayat devam ediyordu ve hala güzellikler vardı. Sadece, evet, her şeye rağmen güzel dedim. Ve sen bu güzellikleri yaşamayı hak ediyorsun tatlım. Henüz çok ama çok gençsin. Hayat sana çok erken yaşta çok büyük bir acı yaşattı. Ama ömür boyu o acıyla yaşayamazsın. Yanlış anlama, sana acını unut demiyorum. Unutulmaz, hem de hiç. Janine Stein, sanki kendi yaşadığı bir acıdan bahseder gibiydi. Ama küllenmesine müsaade etmelisin. Yoksa seni bekleyen diğer mutluluklara geçit vermezsin. Sonra o ağır dokunaklı ifadesinden sıyrılıp muzip ses tonuyla sordu. Samimiyetle söyle bana, oğlumu yakışıklı bulmuyor musun? Onun bu anaç haline gülümseyerek cevapladım. Evet Mrs. Stein, kesinlikle onu yakışıklı buluyorum, hem de çok. New York'a gelişimizin ikinci akşamı tanıştığımda Nesim'in yakın arkadaşı için düşündüklerimi hatırladım. Nesim ondan, üç nesil önce baba tarafından Anvers'ten, anne tarafından Rusya'dan gelmiş bir Musevi ailenin oğlu olarak bahsederken, hep gözümde, kalın camlı gözlüklerinin ardında, zeki gözleri bilyeler gibi dönen, orta boylu, tıknaz, telaşlı bir erkek canlanmıştı. Ancak ilk gördüğüm an, açık tenli, uzun boylu, zarif genç adam beni yanlış çıkarmıştı.